3. Herkese merhabalar, sevgiler, potdiler, meslilerin 296. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine tam kadroyuz. Fritz Hocam, ne habersiniz?
İyiyiz abi. Serin bir bahar akşamından herkese merhabalar.
Serin mi? Benim niye? Baksır yapıştı şortu o zaman deyip Kıyıcı Hoca'ya sorarım sorumu. Sen İzmit'tesin değil mi abi?
Aynen.
Hocam. Ha, tamam,
bir de
burası
İzmit'in
sıcak.
Böyle Karadeniz kısmındayım ben. O yüzden serin sorum.
Senin. Kıyıcı Hocam, ne habersiniz?
Merhabalar beyler. İyiyiz valla. Bayram tatili sonrası pazartesi sendromunu yaşamadan geçirdiğim bir hafta oluyor. Gayet de dinleniyorum.
Bir şey söyleyeceğim. Senin zaten bayramda yaşaman gerekiyordu o sendromu. Menüyü falan veririz, Galatasaray'ı, Alanya'yı konuşuruz da.
Dün...
Sen bu tatile birini derdest ederek çıkmış adamsın. Senin ne sendromun olacak ya?
Dün gece Filiz sağıma dedim bir oda açalım da muhabbet edelim. Bir saat, iki saat baktık. 3,5 saati bulmuştuk. Sabah 6'da yaptık Space odası.
Abi şöyle söyleyeyim. Sabah 5'te odaya katılımcı olarak AK Parti 25. dönem Bitlis milletvekili adayı geldi.
Şu an kaçıncı dönemdeyiz?
Bilmiyorum ki 50 falan olmuşuzdur diye düşünüyorum.
Bir şey değil mi? O zaman modası geçmiş bir adam diye.
Evet.
Kıyıcı Hocam, siz birkaç serüven anlatmak ister misiniz? Harbiden podcast'in gündemini kısa tuttum bu an.
Abi ben dün biraz bahsettim de. Yani uçakta işte bir uçakta şeyle karşılaştık. Bir vatandaşın halüsinasyonlarıyla karşılaştık. Bayağı bir sıkıntılı gidişti. Sonra öğrendik ki adam tetikçiymiş. Bayağı bildiğin yani. Kıbrıs'ta Mıbrıs'ta Kıbrıs'ı hem Rum kesimini hem de Türk Cumhuriyeti'ni birbirine kapmış bir adam. Ümit Karan'la karşılaştık. Sonra ben bir kasino açılışına gittim. Kasinonun sahibinin onun tanışma şekliyle. Sonra o tetikçi tayfayı orada gördüm. Ya enteresan bir, acayip bir tatil yaşadım ya. Yani böyle tam Space odasında anlattırıyoruz ya Özgür ben Friz anınız var mı diye öyle dolu dolu bir anı silsilesi oldu. Ama
Abi
genel
sen o
anlamda
adamlarla
sorarsan
orada bir dakika, sen o adamlarla orada karşılaştığında bir şey olmadı değil mi?
yok yok bir şey olmadı abi yok ben onun hatta benden şey dediler ya size sıkıntı yaşatmışlar uçakta özür dileriz falan dediler. Öyle
Adamın
bahsetti beni.
Polat Alemdar 20. bölüme kadar bu forsu edinemedi ya.
Abi bu hikayedeki şu kısım neden atlandı? Uçakta halüsinasyon görüp bana silah çekiyorlar falan diye bağıran bir adamı yere yatırıyorsun. Yere yatırdıktan sonra dönüp hostese kelepçe var mı diye soruyorsun.
Abi dün ben bunu anlattıkça baktım aşağıdan emojiler geliyor artık, tamam mı? Anlatan sıkıldım, arkadaşlara da anlattım böyle böyle diye. Ama şunu söyleyebilirim, ilk defa bu kadar hem yurt dışı hem yurt içindeki o kadar yolculuktan sonra ilk defa bu kadar sıkıntılı bir süreç geçirdim. Yani bir de hani 1 saat 45 dakika neredeyse götümün üstüne oturmadım abi ayakta. Bayağı da şeydi yani. Az daha uçak rötar yapacaktı 6-7 saat. Uçak rötar yaptığı anda uçaktaki Karadenizlerin yok yok biz bunu şey yaparız sakinleştiririz. Lütfen rötar yapmasın diye kumara geç kalma dürtüsünü desem peki.
Ben de zaten senin o uçaktaki Ekrem İmamoğlu açıklığın beni aşık etti anıya.
Yani... Adam da ben de şöyle bir şey var biliyorsun hani biriyle tanıştığım zaman eğer adamı hani hakikaten elektrik aldıysam sevdiysem hemen bir diyalog kurma samimiyeti ona geçirme şeyi var ya mesela mesafe sevmediğim kişiye mesafe edeyim de sevdiğim kişiye mesafe olayını çok daha kısa sürede halledebiliyorum yani bu hani selebriti de olur normal düz insan da olur veya tanıştığım biri de olur. Öyle yani. O beceriler var yani. O yüzden en ufak bir olayda bile kontrol altına alabiliyorum. Bir şey varsa yani terslik varsa.
Diyelim bu arada yani çok inandırıcı geldi bu kısım. Çünkü Cem Özer'le falan muhabbetleri bildiğimiz için biz zaten aşinayız.
adam direkt şey yazdı ya. Öz kardeşim bile benim böyle değerimi anlamadı kardeşim. Çok teşekkür ederim.
Yani gecenin üçünde bize ya Cem abinin çok hakkını yemişler. Bakmayın yazan adam olduğun için senin kadar şilaslığını biliriz abi.
Ama
bu
abi
arada...
nasıl söyleyeyim? Bu defa hakikaten en azından mutlu ayrıldım kasinodan yani. Büyük kaybetmedim ama gene bence iyi kazandım yani.
Ne kadar kazandığını biz bu sefer anlayamadık. Kış ayı olmadığı için üstteki monttan anlıyorduk.
Ya sen ayakkabılarını görmedin mi bu adam?
Aa dikkat etmedim abi.
bir şey diyeyim mi? Kalbinden temiz. Ben beyaz bir Air Force'dan gördüm ayaklarda.
Abi şimdi biliyorsun story attığı zaman arkadaşlar yazıyor mesela. Hey, ikinci parayı buldu herhalde diye.
Senden gelir ya. Seneye bekliyorum bir Monaco yat kulübünden foto.
Daha o kadar bir şey para bulmadık abi. Dumbledore gibi falan bir para bulmadık yani.
Bu arada Barcelona 1 Paris Saint Germain 0. Araujo atıldı dakika 30. Sonradan.
Döner inşallah ya. Dönmesi inşallah. Lazım bu karar.
Diyelim dinleyicilerimiz biraz da Süper Lig istiyoruz. O yüzden menüyü veriyorum.
Mesela. Biz ne zaman yaptık abi? Siz yaptınız en son. Galatasaray Paşa maçından sonra değil mi?
295. bölüm. Tarihi yazmıyor. Ama en az 2 hafta.
3-3. 3 hafta önce.
Neredeyse bir ay uzak işte.
Evet. Bir Süper Lig, bir Milli Ara. Bir hafta içi fikstürü. 3 hafta işte. Önce sondan başa gideceğiz yine. Galatasaray Alanya maçı ile ilgili size hem iki yarı ile ilgili hem de bazı hani oyuncularla ilgili sorularım var.
Bir de abi lafı bölmeyeyim. Bir saat yapıyoruz değil mi? Bağlıyoruz.
Abi aynen. Bu arada bizim bu bir saate oturtma isteğimizin sebebi şu. Biz kendi YouTube kanalımızı kurmak için çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Yani hakikaten gecenin 3'üne kadar çalışıp bilgisayarı 3'te kapatıyoruz. Günlerdir, haftalardır. Benim yani hepimizin öyle evdeki bir odası inşaat alanına döndü. Ekranlar, monitörler bilmem ne. Oraya daha uydurmak istiyoruz formatı ki hem podcast olarak dinlensin hem orada hep beraber chatle yapabilelim. O yüzden bir saate oturtmaya çalışacağız. Abiler bunu yakısa diye sormayın sizinle beraber yapabilmek için. Şey gibi oldum. Kurt var ya anneanne kılığına giriyor seni daha iyi yiyebilmek için diye sonunda. O hale geldik. Sponsorlara çağırı. O yüzden bir saate fixleyeceğiz. Önce Galatasaray'ı hızlı yani güzel güzel konuşacağız. İki devreye ayrı oyuncuları ayrı. Sonra Fenerbahçe'ye geçeceğiz. Fenerbahçe'de iki ayrı planı soracağım size. Muhtemelen İsmail Kartal'ı önce eleştirip sonra öveceğiz. Sonra Beşiktaş-Samsun. Vallahi ne soracağımı yazmışım ama ne soracağımı bilmiyorum Beşiktaş'la ilgili. Sonra Anadolu'dan notlar. Sportsbase'den güzel istatistiklerimiz de var. Hepsini konuşacağız. Sonra fikstüre bakacağız. Sonra soruları, cevapları alacağız. Hızlanacağız, kapatacağız. Hadi hazırsanız başlıyorum. Ha, sesim gitti daha podcast'a başlamam.
Hazır.
Şimdi Fritz Hocam. Abi sen yoldaydın, maçı izledin mi tekrar?
Abi dün gece izledim ama siz başlayın.
Tamam.
Ben yetişirim size.
Tamam. O zaman Kıyıcı Hocam'la başlıyorum. Abi önce ilk yarıyla başlayalım. Galatasaray biz seninle beraber izledik ilk yarıyı. Sonra ben devrede kaçtım eve. Galatasaray merkezde çok net bir baskı yedi. Ki bir de Alanya'yı biz haftalardır izliyoruz. Alanya hep aynı hata yapıyor. Çok ya iyi bir takım bu. Çok iyi oyuncular olmayabilir ama iyi bir takım. O atakları ilk yarı Galatasaray'a da yaptı. Nelson'la Torreira ben ikinci kez izledim. Aradaki 15 dakikayı kaçırmıştım. 60'ta eve gelebildim. Abi Nelson'la Torreira ilk yarı öttürmüş. Ama sahada ilk yarı yolunda gitmeyen çok iş var. Sonra ikinci yarı bir tane daha oyun kurucu, bir tane daha akıllı ayak işin içine girmiş. Pek iyi oynamayan Kerem iyi oynamaya başlamış Demirbay. Pek iyi oynamayan Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Barış Alper geçmiş. Ve takım 180 derece değişmiş. İkinci yarı izlediğim oyun da en iyi oyunlardan biri. O yüzden abi maçın hikayesini bir senden alalım. Sonra elementlerini Fritz Hocam'la ayırırız.
Şimdi tabii Alanya deplasmanı kağıt üstünde her zaman Galatasaray'ın kalan maçları üzerinde tedirgin eden, en dikkat çeken maçtı. Ama Fatih Tekke'nin takımı özellikle 7 maç mı 6 maç mı öyle bir yenilmemezlik serisiyle oyunu istediği gibi genişletebilen, pas felsefesinden ödün vermeden bunu belirli ölçüde kenar oyuncularının da yeteneğiyle özellikle Oğuz ve Yusuf'un dikkat çekici sprint koşullarıyla birleştirebilen bir takımdı. Bu tabii tedirgin ediciydi ama ilk maçtaki skor yani içerideki 4-0'lık skor 0-4 şeklinde yeniden meydana geldi. O maçları ilk yarıdaki maçlarda Galatasaray malum ilk yarıda maçı koparmıştı. Şimdi de ikinci yarıda kopardı biraz bahsettiğin gibi abi zorlansa da. Burada tabii belirli nüanslar var. Okan Hoca'nın oyunu okumadaki bence ilk yarıdaki bu üretkenlik problemine yani Demirbay, Torreira, Mertens bu üçünden istenilen şekilde bir Voltran çıkartamamasına, pas oyununda rakibin pas, ısrarlı pas oyununa karşı bir antitez üretme konusundaki sıkıntılarını göz önüne alarak bence iyi bir reaksiyon verdi takım ikinci yarıda. Burada tabii Demirbay'ın da biraz derinde kaybolması, geriye girip pas alamaması, Orier'in bir 45 dakika belki şekil şema olarak düzgün durması ama yerine yapılan değişiklikle beraber yani Kaan Ayhan'ın oraya takviyesiyle beraber Kaan'ın hem geçişlerde çok sıkıntı yaşamaması hem de oyun kurulumundaki özellikle sağ beke geçtiğindeki doğru noktalardaki bulunması yani doğru noktalarda Galatasaray'ı önde hücuma çıkartabilecek hem geçişi kapatması hem de oradaki bağlantı oyuncusu olması bence oyunu getirdi. Bir de tabii ilk yarıya göre Galatasaray ilk yarı oyunu hiç daraltamadı bu bahsettiğim Demirbay, Torreira ile Mertens birleşiminde ama ikinci yarıda çok düzgün bir biçimde oyun hem daraldı hem de Galatasaray rakibin pasta yapmış olduğu akışkanlığı kesti. Hani pasa karşı pres kozunu çok iyi devreye soktu ikinci yarıda. Burada tabii Okan Hoca'nın dokunuşlarının takdire şayan olduğunu söyleyebiliriz. Tabii şimdi bazen buradaki bu podcast'te 6. yılımız neredeyse. Nereden baksan 2017-2018'den beri.
Nereden yani bakıyorsun? Nereden bakıyor? 7. yılımız. Geriden bakıyor.
6. mı? Tamam işte sezon olarak 7. sezondur. Aynen. Doğru abi. 2017'den sonrakisini baz alırsan doğru 7. sezon. Ya şunu söylüyoruz hep. Şampiyonluk yürüyüşündeki takımlar için oyun pek bu dönemlerde, bu kalan periyotta artık oyunun değil galibiyetin önemli olduğu bir döneme girmiş bulunmaktayız Nisan ayı itibarıyla. Ki Galatasaray'da, Fenerbahçe'de özellikle tedirgin edici oyunlar oynasa da hem yıldız skalasının kuvvetli olması, bireysel oyuncu yeteneklerinin de farklı olmasıyla maçları koparabiliyorlar. Ama Alanya maçında şöyle bir durum sezdim abi. Bence güçlü bir oyun. İkinci yarıdaki oyunun karşılığı güçlü bir oyunla maçı kopardı Galatasaray. Sadece bir bireysel çıkıp da Barış Alper iki tane attı. İlk gol nefisti. İşte Ziyeh şunu yaptı değil. Bence oyun da ikinci yarı toparlanarak kazandı. Bu bence önemli.
Hiç çıkamamışlar abi ikinci yarı. Hiç çıkamamışlar.
Yani bir de burada şöyle bir şey var abi. Abdülkerim Bardakçı sakatlıktan sonra eski çabukluğunda değil. Çünkü iri bir oyuncu. İri oyuncuların dönmesi her zaman zor olur savunmada. Bir iki tane kaçırdığı da hani Ahmet Aslan ve şeyle beraber Efecan'ın da arkaya ikinci forvet gibi gezici forvetle kaçırdığı ataklarda bunu sezebildik. Ama işte Nelson mesela buralarda Nelson başka bir periyot oynuyor. Özellikle hani Köln'ün de aksadığı noktalarda zaman zaman Abdülkerim'in de oraya savunmanın biraz daha önünde olduğu noktalarda Nelson sağ stoperden Abdülkerim'in yerine geldi. Kaydırmalı sol stoper gibi. Çünkü diğer tarafında Nelson da riskli durumdaydı. Okan Hoca zaten onu gördü. Çünkü Köln aksıyor. Apo biraz daha önde yakalanıyor oyun kurulumunda. Nelson Apo'nun açığını kapatıyor. Bu defa Nelson oradan çıkınca renklemde Orien'in ilk resmi maçı. Orası aksıyor. Hoca hemen oraya Kaan Ayhan'ı tutkalladı. Önde de mesela Demirbay'ın biraz daha edilgen durumdan çıkmasını sağladı. O da vites yükseltince oyun döndü. Barış Alper tabii ki özellikle sol tarafa geçince başka bir performans sergiledi. Attığı gol vuruşları, ilk goldeki vuruş, ikinci golde tıpatıp benzer şekildeki vuruşu. Kalite. Icardi'nin biraz daha böyle ham olduğunu gördük gol atmasına rağmen. İlk pozisyonda Mertens'in Barış'la beraber geçişte yakaladığı pozisyonda. Ama tabii Icardi her zaman box'in içinde bir kurt. O yüzden yine de yakaladığı zaman atmasını bildi. Biraz daha Kerem Aktürkoğlu özelinde söylemek gerekirse sözü öyle size atayım. Form durumu biraz kızağa doğru döndü yine. Yani burada Okan Hoca'nın bir yol ayrımı var. Okan Hoca'nın bence mentalitesi şu. Fenerbahçe maçına kadar Endombele'nin 5 dakika, Berkan'ın belki 8 dakika, belki Tete'nin 15 dakika. Bilmiyorum bütün oyuncuların fit ve hazır olmasını istiyor. Kerem'i de şimdi buradan çıkartırsa duygusal bir oyuncu, moral çöküşü yaşayabilir. Hani kaybedebiliriz. Belki endişesiyle sahaya devamlı sürüyor ama sanki oyun biraz artık şeye döndü yani. Barış Alper sol kenar, Hakim Ziyeh sağ kenar, Kerem biraz kızağı gibi bir yapıya dönmek istiyor gibi geldi bana. Okan Hoca da burada en doğru kararı verecektir.
Abi çok güzel getirdin. İkinci sorum oydu. PSG 1-1 bu arada. Golün adı Dembele. Abi şimdi Fritz hocamla yani Avrupa programlarında çok sık konuştuğumuz bir şey var. Onlar aslında biraz da Fritz hocamın Galatasaray'la ilgili, Okan Buruk'la ilgili yaptığı yani zaten hani eleştirdiğimiz çok az konusu var Okan Buruk'un ama eleştiri hep toplu oyun üzerinden geliyor. Newcastle maçından sonra ben Galatasaray'ın kötü maçlarını Tottenham'ın kötü maçlarına biraz benzettim. Çünkü gerçekten rakip sert olunca, çıkış için bir planı olunca, o presi kıracak bir planı olunca ve bunu iyi uygulayınca senin topla yaptıkların ekstra önem kazanıyor. Galatasaray o ek topla yaptıklarının ekstra önem kazandığı dönemlerde genelde zorlanıyordu. Bu maçta çok zorlandı ve bunu sahaya yetenek kışkırtarak çözdü. Yani bir tane dedi ki Kerem'i alıyorum, Ziyech'i koyuyorum. Ve bu da çok iyi işe yaradı. Çünkü Hakim Ziyech'in arkasında zaten stoperde oynamış, ön libero'da oynamış, savunmacı bir bek var. Zaten 90 dakikayı oynamadı adam ve fizik olarak da iyi gördüm. Abi bu denklemde sanki Galatasaray'ın Mertens'i de hareketli kullandığı denklemde bir tane kanatta da oyun kurucuya ihtiyaç var. Sanki artık Hakim Ziyech Galatasaray için iyi bir sostan ana yemeğe dönüyor gibi. Hem maça dair fikirlerini hem bu soruya yanıtını alabilirsek süper olur.
Abi %100. Son soruya yanıtım %100. Bu takımın diri biz Hakim Ziyech. 60 dakikası yeter. Yani 45'i yettiyse 60'ı haydi haydi yeter. Yani 11'de başlayıp 60 dakika bekini çok fazla arızaya uğratmayacak bir performans çıkarabilecek bir Hakim Ziyech. Zaten Barış Alper'in de öbür kanatta da bitiriciliğiyle iş yapabildiğini gösterdiği senaryoda doğru 11'i bu şekilde bulmuş oldu gibi görünüyor Galatasaray. Şimdi abi maça genel yorumumda Galatasaray ritim takımı. Zaten bu oyun kurmayla ilgili problem yaşadığı dönemlerde de genelde ritmini kaybettiği için bu geçen seneden beri böyle. Ne zaman bir ara olsa Galatasaray alıştığı oyunun dışında bir oyunla dönüyordu. Bunda da bu sefer de yine çok farklı olmadı. Bu sefer bir de hani artık bu noktadan sonra yükselirler dediğin futbolcuların tamam yükseliyorlar trendine girdiler. Hop sanki o yükseliş trendi başlamamış gibi kötü hallerine döndüğünü gördük. Icardi ve Kerem burada aktör oldu etken. Ama ikinci yarıda abi sadece hani bir tane inanılmaz yetenekli bir kanat oyun kurucusu attım ve oyun kurma problemini çözdüğümden öte şimdi Galatasaray'ın Davinson Sanchez'siz çıktığı maçlarda Abdülkerim Bardakçı'nın asla sakatlık öncesi performansında da olmadığını da ekleyerek şöyle bir problem oluyor. Nelson inanılmaz bir kesici. Yani dilerim Galatasaray'da da böyle bir 5 sene çıkartır. Şu anki 2,5-3 senesinin üstüne bir 5 sene koyar falan. O çok sevdiğim bir adam. Bunda hiçbir problem yok. Ama işte oyun kurma tarafında da Galatasaray'ın önde baskıyı Davinson varken yapabildiği kadar yapamamasına da neden oluyor. Hiçbir oyuncu da birbirinden bağımsız değil. Takımda ilk kez maça çıkan bir sağ bek var. İnanılmaz tempolu olmasına rağmen pozisyon bilgisi konusunda çok problemli bir sol bek var. Böyle olunca ne oluyor abi? Lucas Torreira'yı önde baskıya yollayamıyorsun. Lucas Torreira'nın bir parçası olmadığı Galatasaray ön baskısı, Galatasaray presi bildiğimiz etkisinde asla olamıyor. Böyle olunca da abi Kerem Aktürkoğlu okey. Sadece bu maça özgü değil. Kerem Aktürkoğlu uzun zamandır bir tane ortalama iyi sayılabilecek maç dışında kötü. Ama kim bir o kadar kötü görünmüş ilk yarı? Kerem Demirbay. Abi Kerem Demirbay peki neden bu kadar kötü görünüyor? Çünkü Lucas Torreira önde baskıda değil. Rakip iki tane, üç tane pası rahatlıkla yapabiliyor ve Kerem Demirbay'ın kapatması gereken alanda pozisyon bilgisi çok kötü bir sol bek var. O yüzden inanılmaz yoruldu. Normalde de zaten hani bize çok riskli gelen hareketleri bu sefer yapamayınca, deneyip yapamayınca Galatasaray 2-3 tane olmaması gereken pozisyon yiyor. Ne zaman Barış Alper sola gelip Kerem Demirbay Derik Köy'ün arkasını toparlama fikrinden çıkıp Torreira'nınla beraber öne gitmeye başlamış, Galatasaray o zaman doğru oyunu bulmuş. O yüzden sadece Ziyech'in varlığıyla alakalı değil. Bir iki tane taşı oynatıp en dengeli halini ikinci yarıda bulmuş hoca. Hocaya ben gerçekten şey olarak çok teşekkür ediyorum. En delirdiğimiz konu şeydir ya bizim. Bir takım kötü oynuyordur. Çok net görünüyordur. Ama değişiklik için 65-70 yani insani olarak o grubu yönetmesi gerektiği için teknik direktörlerin çok düzenli olarak 45'te oyuncu alması tabii ki imkansız. Ama bazı özel maçlarda da maç göz göre göre gidiyorsa bunu yapmak zorunluluğu var. Ve hoca bunu yapmış. Hem de yani belki ileride ciddi sorunlar yaşayabileceği özellikle bir tane oyuncu üzerinden yapmış ve iki tane yaptı bile. Ben o açıdan çok teşekkür ediyorum. Tabii öbür değişiklikte yani sadece Aurier'in performansına söyleyecek ne iyi ne kötü hiçbir şeyim yok. Ama Kaan Ayhan'ın varlığı, savunmayı stoper, savunma bilgisi yüksek bir oyuncunun atılıp Derrick Köy'ün de daha iyi kullanılabilmesi. Derrick Köy'ün ilk yarıda Oğuz Aydın karşısında yaşadığı arızalar tek başına kendisinin savunma performansıyla alakalı değil tabii ki. Takımın geri kalanı da önemli. Ne zaman Kaan Ayhan girdiğinde, o taşlar yerine oturduğunda takım ilk yarıdaki bütün zaaflarından kurtulmuş. Tabii her maçında kendi hikayesi vardır. Çok hızlı iki gol. Yani iki tane çok özel vuruş. Çok çok özel vuruş. Üstüne kırmızı kart. Herhalde çoğumuzun ya biz bu deplasmana bir puan yazalım dediğimiz bir deplasmandan çok rahat çıkılmasını sağlamış.
Net katılıyorum abi. Galatasaray'ın 11'inde de herhalde hemfikiriz. Bir de Sportsbase'den güzel bir not vereyim. Maç güzel bir maçtı genel olarak. Çok gitgili geldi diye. Yani Galatasaraylı ya da Alanyalı olmayanların da keyif alacağı izlerken bir maçtı. Sebebi de sebeplerinden biri de şu. Bu hafta ön alan presini en çok yapan ikinci takım Alanya, üçüncü takım Galatasaray'dı. Yani Fatih Tekke erken atıldı. Çok da atılacak bir şey yok gibi gördük. Yani pozisyon offside bile değil gibi geldi bize de. Olsa da ucu ucuna. De ki offside. Yani çok şey yapılacak, atılacak kadar bir durum yoktu. Ama maç öncesi ne anlattıysa cesur olacağız, önde oynayacağız. Galatasaray çok iyi bir geçiş takımı. Onlara bu fırsatı olabildiğince az vereceğiz dedi. O elinden gelen de en iyisini yaptı. Gerçekten çok iyi bir hocalık yapıyor diyelim. İsterseniz Fener'e geçelim.
Abi hoca için, Fatih Tekke için Fenerbahçe maçı zaten herkesin hafızalardadır. Bu maçın ilk yarısı, hani o çok özel vuruşlar gelene kadar ve 10 kişi kalana kadar oynanan oyun, bizim bir şekilde her hafta kızdığımız, gelip Galatasaray'dan Fener'den 3'er 4'er yiyip makas çok az açıldı, muhabbeti yapan hocalara ders olması gereken iki performans bence.
Vallahi o hocaların bir kısmı bu hafta zaten bayağı bir ders aldı. Öyle diyeyim. Ve geçelim Fenerbahçe'ye. Şimdi benim Fenerbahçe ile ilgili, yani maç zaten kendini anlatıyor. İlk yarı olmaması gerektiği kadar kafa kafaya bir oyun. İkinci yarı, ikinci forveti attıktan, Batshuayi girdikten sonra da değişen bir oyun. Ya yani Galatasaray'ın maçına biraz benzer ama Galatasaray'da bir alışkanlığın devam edip bu maça göre değişiklik var. Fenerbahçe'de ben düpedüz yanlış gördüm abi. Feris hocam sizle devam edelim hatta. Ya Serdar Çağlar ikilisinin olduğu bir takım savunma önünde bir de İsmail Yüksek'le nasıl dominant bir 4-3-3 oynar? Bunlar nasıl oyun kuracak? Nasıl öne gidecek? Yani Karagümrük canı çok yok preste. Pres yapmadan bir sürü top kazandı ve oyunu dengeledi. Neden bu oyuncularla oynayacaksa ikinci yarıdaki gibi daha direkt bir oyunu, biraz daha Osayi kullandığı bir oyunu, biraz daha Tadic'in birilerini koşturduğu, Tadic'in sadece 3. bölgede topu almadığı bir oyunu neden hiç denemedi? Yani Fenerbahçe geriye düştü maçlardan en çok puan toplayan takımmış Avrupa'nın 5 büyük ligindekilerle karşılaştırıldığında. Millet bunu övüyor da yani bu göz göre göre bir yerde hata yapacaklar demek. Çok yanlış bir maça başlangıç planı buldum. Hem Olympiakos maçında hem bu maçta.
Abi bunun cevabı izlediğiniz mi bilmiyorum. Yani muhakkak tweet olarak okumuşsunuzdur ama tweet olarak okumak o programı, o röportajı izleyince yaptığı etkiyi tam olarak yapmıyor. Ben özellikle izledim o yüzden. 2-3 hafta önce Haber Global'e çıktı İsmail Hoca. Oradaki ruh halini gördüyseniz, oradaki yani tweet olarak okuyunca bile hocam sen ne diyorsun, ne alaka ya dedirten cümlelerini, söyleyiş biçimini gördüyseniz bence orada gizli. Ben şimdi İsmail Kartal'ı özellikle bu Trabzonspor'a yenilgi, Adana Demirspor beraberliği dönemi falan böyle daha ilk üst üste puan kaybettiği dönemde, ki o da sadece iki maç ve inanılmaz eksikleri varken olan maçlardı bunlar. Ya bu adam da birazcık saygıyı hak ediyor yani. Bu kadarcık krediyi de hak ediyor. Bir anda bundan olmayacağı belliydi kafasına girilmesi. Sadece yetenekle kazanıyor bu takıma, takım kafasına girilmesi. Biraz haksızlık diyordum. Ama bu sene beni çok kişi yanıltıyor. İsmail Kartal da çok yanıltan adamlardan biri oldu. Hem saha içinde hem saha dışında. Söylediğin her şey Olympiakos maçında da dediğin gibi gördük. Burada da gördük. Abi hani kendi taraftarının sinir uçlarıyla oynamaya başladı. Mesela Krunic mevzusu çok güzel sembolik bir şeydir. Şimdi bu adam geldi ya yanlış transferdi ya da teknik direktörü çok kötü kullandığı için olduğundan da kötü görünüyor. Ben ikinci taraftayım. Krunic hiçbir zaman iyi bir takıma alınıp ulan ne transfer yaptık acayip topçudur denecek bir oyuncu değil. Ama Krunic doğru kullanıldığında bu kadar faydasız bir adam da asla değildir. Çok kötü kullanıyor. Çok kötü kullanırken de ya bir anda hani 4-2-3-1, 4-3-3 kırmasında en önde iş bitirecek futbolcu olarak kullanılıyor. Yani Edin Dzeko'dan sonra kaleye en yakın futbolcu olarak kullanılıyor. Fenerbahçe orada herhangi bir futbolcu oynasa, işte formsuz Szymański oynasa, Szymański bu maçta zaten oynayamıyordu sanırım da, İrfan Kahveci oynasa, kim oynasa ya, Fener'in rahat 2-0 yapabileceği pozisyonlarda haliyle Krunic olduğu için bu adam yapamadı. Yani çok net bir basiret bağlanması var İsmail Hoca'da. Çok net bu yani. Ve bu gerçekten şampiyonluğu verme noktasına 3-4 hafta getirdi bir şekilde olmadı. Getirdi bir şekilde olmadı. Tamam mesela şu maçta ikinci yarıda hakem bilmem ne denecek hiçbir şey yok. Fenerbahçe bir çıktı. Çatır çutur bir ikinci yarı oynadı. Ama ben normal şartlarda böyle bir durumda tamam da kardeşim eleştiriyorsunuz. İkinci yarıyı oynayan da aynı teknik direktör. Niye ilk yarıyı eleştirip ikinci yarıyı oyuncular kazanmış? İlk yarıyı da kazansaydı oyuncular havasında konuşan bir adamken şu an diyorum ki teknik direktörlük bir şey kalmamış. Bayağı zarar verdiğini düşünüyorum bu kadroya şu an takımın geldiği nokta olarak. Evet ikinci yarı iyi bir ikinci yarıydı ama... Hani ben iki takımın da puan kaybetmeden derbiye çıkacağını düşünmekle beraber yine de haftaya Sivas maçı, Galatasaray maçından önceki içeride Kayseri maçı falan. Ben bu maçlarda Fenerbahçe'nin İsmail Kartal yüzünden takılma ihtimalinin giderek arttığını düşünüyorum.
Ben sana o maçı söyleyeyim mi? İçeride Beşiktaş.
İşte abi oradaki sıkıntı da Beşiktaş'ın kendisini. Bu sezonki Beşiktaş yani. Normalde tabii ki en baba aday orasıydı da.
Çünkü Beşiktaş'ın yani Santos'un gittiği ilk yarı en iyi ilk yarısı zaten. Beşiktaş'ın o iki dinamik önüne üç tane hareketli hücumcu yani onun çok daha alt kaliteleri Fenerbahçe'yi zorluyor bu sene.
Yani bu arada abi hani Tolunay Hoca'ya da bir iki çift laf edelim. Takımın bence en iyileri yani oyun olarak en iyi olmasa da oyuncu tipi olarak en iyileri. Fenerbahçe baskısında topu tutabilen Bertolacci ve ön taraftaki hareketliliğiyle tamam bitiricilik kısmında, pasörlük kısmında problemli ama en azından hareketliliğiyle Güven Yalçın'ı çıkartıp hareket edemeyen iki tane futbolcu atıp sahaya oyunu olduğu gibi bıraktı.
Evet, net katılıyorum. Kıyıcı Hocam sizin var mı ekleyeceğiniz bir şey maça dair?
Ya şimdi Fenerbahçe total baktığımızda mesela Fenerbahçe'nin topladığı puan buraya kadar getirmesi, Nisan ayının sonunda hala 2 kulvarda iddialı olması, yani hem ligde hem Avrupa'da topladığı puan baremi İsmail Kartal'ın bence başarılı olduğunu gösteriyor tabii ama bu virajlara dönemedikten sonra bunun bir anlamı yok. Yani burada Jorge Jesus gibi hani Körfez'de müthiş paralar kazanabilen, Benfica'da hala, Portekiz'de hala bir kulüp istese çalıştırabilecek bir teknik adamın bile ne kadar sonuna kadar getirebilirse getirsin, Galatasaray'dan almış olduğu iki mağlubiyetle beraber şampiyonluk ümidi suya düştü. Fenerbahçe'de de keza böyle. Şimdi işin sonunda bakılacak. Ya bu adam haftalardır kazanıyor. Bir Alanya ile beraber kaldı. Bir Samsun'la beraber kaldı. O yüzden şampiyonluğu kaybettik diye tespit ve teşhis konulacak. İşin sonunda hani şampiyon olsa da ben devam edeceğini düşünmüyorum. Çünkü çok yıprandı ve yıpratıldı. Kendini de yıprattı. Bir kere büyük bir iletişim becerisi var İsmail Kartal'da. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim yani. Kalkıp da Fenerbahçe'nin topladığı puanlardan çok mesela önüne gelen kağıtlar işte yapılan değişiklikler, biri yapınca imparator deniliyor. Ben anlamıyorum bunu falan diye alakasız şekilde Türk futbol tarihinin en iyi teknik adamına sataşmalar. Fenerbahçe taraftarından saygı ve sevgi toplama, point yani bonus point toplamak açısından bu işlere girişmeler. Kesinlikle ve kesinlikle North Carolina maçından sonraki yaşanan Fenerbahçe'nin puan kaybı değil de oyun kaybına, bir irtifa kaybına bir oyun çözümü bulamamak. Kurunç transferine yapmış olduğu aşırı ısrarın medyaya servis edilmesi ve İsmail Kartal istedi, ala ala bunu aldık diye yıpratılma çalışmaları. Hocanın bence şampiyon olsa da ipini çekti. Ben öyle düşünüyorum. Ki Fenerbahçe'de bunu cezalandırabilen, başarıyı da cezalandırabilen bir takım. Bazı yönleri de o yönde Galatasaray'a benziyor. Galatasaray'da da hiçbir başarı cezasız kalmaz derler ya. O ruh haliyle devam eden bir teknik direktörleri var esasen. Şimdi bu maçta da bunu sirayet ettiğini düşünüyorum. Bu kadar Fenerbahçe'nin yedek kulübesindeki eksiğe rağmen sen kalkıp da Michy Batshuayi gibi oyun değiştiren bir forvetin var. Skor tabelayı değiştiren bir forvetin var yedek kulübesinde. Şimdi Serdar Dursun gibi isteyip de aldığın pivot oynayabilen bir oyuncun var. Şimdi bakıyorsun Serdar Aziz, Bonucci geliyor hala Serdar Aziz. Bonucci'nin olduğu takımda hala Serdar Aziz oynuyor mesela. Şimdi o zaman Bonucci'yi ne maksatla aldın? Niye mesela?
Abi tahminim Bonucci'yi ulan hani bir ihtimal bizim burada döner mi Bel diye aldılar ama Bel gerçekten hiç dönmüyor ya.
Abi bir maçta oynamayacaksa hiç almamak bence daha hayırlısıymış ya. Şu maçta oynamıyorsa kalkıp da hani Güven Yalçın'ın beceriksizliğinin de etkisiyle girdiği pozisyonlarda Ezerik ve Mendes'in oynadığı alanda Fenerbahçe'nin o gediklerini ilk yarıdaki temposuzluğunda arkayı toparlamayacaksa hiç Bonucci'ye kalkıp da bir maaş vermemek çok daha akıl kârıymış. Ben dediğine katılıyorum. Onun mesela Milan'da yaşadı Kayer'i aldığı zaman. Kayer sonra yükseldi. Bonucci bence tamamen kenara hani işte liderlik edebilecek oyuncu takviyesiyle alınmış bir transfer gözükmeye başladı. Şimdi bütün bu ruh halinin içinde, bütün bu eksiğin gediğin içinde Tadiç ve İrfan Can'ı kıpırdatmak istemiyorsan Kırnıç'ı biraz forvet arkası gibi eklemlemek, Fred'le dönüşümle oynatmak falan bence daha riskli işler. Çünkü Karagümrük baskıyı kırdığın zaman üzerine gittiğinde pivot oynayabilecek bir santraforun varsa veya top saklayabilecek, biraz topla aşırı neşir olunca yıpratabilecek bir Batshuayi gibi veya Serdar Dursun gibi uzun bir forvetin varsa iki santraforla oynayabilecek bir takım. Bu çok basit bir Süper Lig kaidelerinden biri, yazılı olmayan kurallarından biri yani. Çünkü Çeçeri'nin Sakar'dır. Koray Günter bildiğimiz bir oyuncu. Daha çok artık üçlü savunmanın stoperi gibi Verona'da performanslanmış bir oyuncu. Braşçı tempolu bir bek değil. Levent beğenilen bir bek, Levent Mercan, ama ben beğenmiyorum. Galatasaray'da adı geçti. Şimdi böyle bir çok birbirlerine uyumlu bir olmayan tandeme ya yüksekten atıp indireceksin ya da oyunun motorunu çalıştıracaksın. Bence Fenerbahçe orada ilk yarıdaki tıpkı Galatasaray'ın az önce bahsettiğimiz oyuna ikinci yarıdaki müdahalesiyle maçı çevirdi. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Çok zor bir viraja döndü özellikle. Yani %100'lük pozisyonları Livakovic kurtardı yani. Fenerbahçe ilk yarıyı belki 1-0 geride kapattı ama 2-0-3-0 da yenik bitebilirdi. O zaman işler daha da zorlaşabilirdi.
Parayı çıkardı mı abi Livakovic? Ne diyorsun?
Efendim abi?
Parayı çıkardı mı burada 1-0'dan
yok, bence
sonra?
Daha çıkar, bence daha çıkarmadı ama bir güven tazelemiştir abi. Yani en azından top üzerine geldiği zaman bu defa paralize olmadı kaleci.
Bence pozisyonlardan biraz... bir tanesi abi. Pozisyonlardan bir tanesi benim net. Tamam, bunu Altay yerdi, okey. Şimdi ikna oldum Livakovic'e dediğim bir pozisyon oldu.
Ama şunu da çok net söyleyebiliyorsun abi. Kurun için 11 başladı, her maçta Fenerbahçe kötü oynuyor.
Net. Yani abi ya şunu işte benim İsmail Kartal'ın ruh haliyle ilgili söylediğim. Ya tabii o da kolay değil. Çok acayip süreçlerden geçiyor yönettiği camia da. Şimdi Fatih Terim gibi bir figür Galatasaray taraftarıyla çok kötü olduğu iki konu vardır Fatih Terim'in. Bir, Yıldırım Demirören, Ünal Aysal olayı, milli takıma gidiş süreci. İki, Belhanda. Fatih Terim gibi bir adam bile kendi camiasıyla bir futbolcu da çok ısrarı yüzünden çok fena yerlere gidiyordu hiç. Yani tribün sırtını dönmeye başlamış. Tribünde homurtular acayip seviyelere ulaşmıştı. Üstelik o Belhanda şu kırın için 5 katı performans veren de bir adamdı. Abi bunu görememek ya, o Olympiakos maçını yaşadıktan sonra Krunic'le başlamak ve Krunic'in Dzeko'dan sonra kaleye en yakın oyuncu olarak başlaması. Mesela İsmail çok kötüydü bu maç. E sebeplerinden biri, yani net sebeplerinden biri Kırın için sahada olması. Bunu nasıl görebiliyor?
Fred'in asisti yaptığı an Kırın için oyunda olmadığı an işte abi Fred'i de bozuyor mesela.
Aynen abi, aynen. Aynen.
Ya da Miha Zajc'ı neden kontrat imzalattığında sarı gezdirmeye dönük 90. dakikada oyuna sokuyorsun? Miha Zajc bu maçta oynamıyorsa aynı şeyleri Bonucci için de söylerim. Bir maçta Leonardo Bonucci oynamıyorsa, Serdar Aziz oynuyorsa Miha Zajc niye kontrat imzaladı? Şu maçta da sen oyna, şu maçta da sen forvet arkasında oyna. Senle biz Crespo'lu, Serdar Dursun'un santrafor oynadığı, Vitor'un kovulduğu sezonda bunları yaptık, başardık. Yapamıyorsan bence takım üzerindeki oyuncuların sana başta Tadic ve Jack olmak üzere, çünkü biraz daha teknik direktör takımından çok lider oyuncuların oynadığı takım profilinde Fenerbahçe. Yani Okan Hoca için aynı şeyi söylemiyorum. Okan Hoca her zaman bir şapkadan tavşan çıkardı. Berkan'ı koydu stopere, Kaan'ı Şampiyonlar Ligi'nde ön libero koydu, Barış Alper'i beke koydu. Hoca iş yapıyor, takke külah. Yani sabah kalkıyor mesela, bugün diyor mesela şu kadar sakatımız var, bu kadar oyuncumuz cezalı, bu oyuncumuz sahada yok, bu hafta buna hazırlanıyoruz. Ama İsmail Kartal öyle değil. Bence çok muhafazakar bir kafa yapısında. Zaten Fenerbahçe gibi yani Fenerbahçe'de çalışmak en zor şey muhafazakar algıları, o yapıyı yıkmaktır. Jorge Jesus da burada mesela sıkıntı yaşadı. Hani o da transferler iyi olmayınca elindeki malzeme işte Emre Mor, Rossi, işte Jaco yerine Serdar Dursun falan olunca patladılar. İsmail Kartal da şu an o ikilemde. Ama buradan camia havaya girer mi? Şöyle bir havaya girer. Yani senaryoları baz alırsak. Fenerbahçe Olympiakos'a geçer. Bir kura şansı olur. Lille Aston Villa'yı eler. Fenerbahçe Lille'le eşleşir. Fenerbahçe Beşiktaş derbisini geçer. Galatasaray hiç hesapta olmayan bir puan kaybı yaşar. Hiç hesapta olmayan. Yani belki Adana Demir deplasmanı, belki Karagümrük maçı. Bir beraberlik alır. Öyle havaya girer ama hoca bu baskıyı kaldırabilir mi emin değilim hala. Yani değerli şansların geldiği fırsatları Fenerbahçe çok tepti. Samsun'da içeride tepti, Alanya'da içeride tepti. Ne kadar seri yaparsa yapsın, Galatasaray orada kazanması gereken maçları takılmayınca da Fenerbahçe'ye bu sırayı ediyor abi. Hani Alanya'yı mesela ben çok Fenerbahçe'nin biliyorum Alanya maçının puan kaybı yazabileceğini. Kasımpaşa 3-4'lük maçta mesela moralleri çok etkiledi. Galatasaray'ın oradan maçı çevirme durumu. Bu da şimdi buradan bakınca Fenerbahçe'nin işinin biraz daha artık bu saatten sonra Galatasaray'ın hata yapma pozisyonuna kaldığını gösteriyor.
Diyelim Beşiktaş'a geçelim. Bir saati bulmamıza imkan yok. Önümüzdeki haftakinde buluruz.
Allah büyük abi. Bir gün başaracağız.
Yok, yani bu, de... 23.30'u buluruz abi ya. Beşiktaş'ta çok bir şey yok zaten.
1.5 saat oluyor o zaman.
23.30'dır, boşver.
22.27 girdik. 1.5 saat olmuyor bu arada.
Ha, hadi bakalım.
Tabii tabii.
Bu arada bu 1 saat 15 dakika mı alayım ha? Çünkü kıyıcı her hafta Gürcistan yolunda birilerini derdest etmeyecek ki.
Tabii canım.
10 dakika onu konuşuyor. Yani abi umarım bu arada. Yani senin öyle bir hevesin varsa biz yokuz.
Seneye beraber gideriz belki ya.
Gideriz de ben sakin sakin gider denirim abi ben. Biri orada kafayı yediği zaman ben direkt kitaba bağırırım. Kitaba gömerim kafamı.
Öyle neyse. Olmuyor abi işte. Öyle bu olmuyor. Kadınlar var ki.
Bu konuyu daha çok konuşacağız. Abi Beşiktaş iyi başladı bence. İzlediğim en iyi Beşiktaş devrelerinden biriydi bu sezon. Ve bu hafta da izlediğim en iyi devrelerden biriydi. Çünkü Gistol de açık oynatıyor. Önde bastırıyor. Yani çok formda değillerdi bu hafta ama yine oyunu çirkinleştiren bir takım da değiller. Neyse ikinci yarı oyunu biraz daha Samsun ele aldı. Tabii Beşiktaş bu kadar gitgelli oyuna alışık da değil. Bu kadar koş işlerine alışık da değil. O yüzden de orta sahaya yavaş yavaş gitti ellerden. Orta saha ellerden gidince Fernando Santos sürekli değişiklik yapmaya başladı. Oyuna girenler, Chamberlain'ler, Abubakar'lar, Cenk'ler, Menk'ler, yani oyuna sürekli affedersiniz rahmetliler girdi. Ondan sonra da Fernando Santos da rahmetli oldu. Şimdi benim size soracağım sorular vallahi maçla ilgili değil. Çünkü maç kendini anlatıyordu, bir de Beşiktaşlı abi, kardeşlerimin
çok korktum,
de.
Maçla ilgili bir şey soracağım diye.
Yok abi yani ne soracağım ben maça hakikaten. Ya Beşiktaş'ın normalde çok rahat alabileceği maçlardı bunlar. Bu işler Beşiktaş'ı yani sahanın içini geçmiş. Fritz hocama soracağım. Abi Beşiktaş'ta bence durum şu an Çebi döneminden daha kötü. Çünkü Çebi dönemi gibi sportif sonuçlar artı bir 25 milyon euro da bonservis var. Musrati oyuna girmedi. Doğru düz top oynadı bu maç. Ya hoca gitti, hoca gelsin, şu bulunsun, şöyle alınsın diyoruz da bakıyorum sportif direktör Samet Aybaba, basın sözcüsü Feyyaz Uçar. Yani Beşiktaş'ta iyi performans veren yönetici yok. Yani bu yönetim bu işi çözebilecek mi yoksa çağrı seçim mi?
Abi, bence yönetim... pardon Filiz'e sordun değil mi? Pardon.
Buyur abi.
Yok yok.
Seni tamam, benim ben, var
bana
ya.
Sordum sandım, ya duymadım onu.
Olsun abi gir buyur.
Yok yok sen gir abi yok. Benim zaten bana sorduğunu anladığımdan öyle yaptım. Sen de buyur.
Şu an ikimiz de sahaya çıkan Beşiktaşlı futbolcu psikolojisindeyiz. Onların ayaklar gitmiyor ya.
Aynen
Beşiktaş
öyle.
Konuşmak o kadar patsız ki şu an. Yani ne konuşayım bu takıma? Hissiyatıyla sen konuş, sen konuş yapıyoruz. Abi yönetim şunun kararını vermeli. Hani bunu bir ay önce konuşmuşuzdur muhtemelen. O ya ben 1,5 senelik geldim. Teknik direktörü de buna göre seçeceğim falan filan. Bunun kararını bir versinler de ondan sonrasını konuşalım. Çünkü şu anki haliyle görüntü şey. Yani geldik. Herkes gibi idealist bakıyorduk. İşin içine girdik. Her şey çok kötüymüş. Biz ufaktan kaçarız. O yüzden bir atlatalım hele şu günleri. Sonra bakarız diye konuşulan bir yerde tek tek futbolcu kalitesi konuşmak falan. Hani şu kesin de abi. Buna cidden inandığım için söylüyorum. Hocanın Fernando Santos'un geldiği süreçte Mourinho gelse Beşiktaş'ın şu an hemen bir bakayım puan kaç? Beşiktaş'ın şu an 48 puan değil de 54 puan olurdu abi. Çünkü büyük takımlar bu atmosferin içine girip şampiyonluk yarışından koptuğu an o futbolcuları sahaya çıkarıp her hafta eli yüzü düzgün bir futbol oynatmanın ihtimali çok düşük. Fernando Santos bunun üzerine çok büyük hatalar yaparak koydu. Bir ekstra koydu. Ama o yaptığı tek şey ekstra koymak. Ben hep şunu Eylül, Ekim, Kasım dönemine gitme taraftarıyım Beşiktaş'ta. Şimdi yeniden ya Şenol Hoca bu takımla şu puan ortalaması yaptı falan diye yeniden bir Şenol Güneş övgüleri falan başlıyor ya. Abi o dönem oynanan Bruj maçlarını, Adana Demirspor maçlarını hatırlatmak istiyorum. Yani bu takım şampiyon olmayacağını anladığında oyuncular çok önceden salmışlardı ve hiçbirinin kalitesini şu anki futbolcu grubu içinde oynayarak gösterdikleri performans üzerinden ben değerlendirmem. Olumsuz tarafından da değerlendirmem. Yani abi bu takıma 15 transfer lazım da diyemem. Ama hani bu atmosfere girdiler o yüzden kötü görünüyorlar da diyemem. Şu an bunun kararını yönetim verecek. Yönetim bir planı göstermek zorunda. Şimdi sezon bitene kadar Serdar Topraktepe. Şu an anladık ki doğrusu aslında 2 ay önce yapılması gereken, 2,5 ay önce yapılması gereken buymuş. Ama onlar da şeyliğine ilerliyor. Kervan yolda düzülür. Hele bir karar alalım sonra bakarız diye ilerliyor. Şu an mesela hemen bir haber okuyayım abi. Kovac Wolfsburg'dan kovulduğunda Türkiye vakti geldi demiştik. Kovac'ın adı geçmeye başlamış. Kıyıcı sen şunu biliyor musun? Vitória Guimarães'ın 52 yaşındaki teknik direktörü Alvaro Pacheco.
Pacheco'yu biliyorum abi ama isim olarak ya çok böyle detay yapacak şey değilim evet.
Yani mesela abi bunların bence tabii ki Serdar Topraktepe ile devam edilip bitirilsin. Boşuna ekstra bir adam daha yıpratılmasın. Ama şu an mesela 2 hafta içinde bizim değil ama yönetimin bilmesi lazım. Kim olacak bu adam? Futbolu yöneten adam kim olacak? Bizim bilmemiz lazım mesela onu. 2 hafta içinde, 3 hafta içinde. Samet Aybaba mı yönetecek? Başka bir yöntem mi olacak? Bunların bilinmesi lazım. Bunlar bilinmeden seneye sağ beki kim olur bu takımın? Musrati elde mi patladı? Ya da Musrati teknik direktörü yüzünden mi kötü göründü? Muçi niye sürekli geriye gidiyor? Bunlara ondan sonra konuşulacak işler.
Kıyıcı hocama da tek cümlelik sorayım o zaman. Abi sence seneye bu yönetim bu sorunları çözer mi, yoksa çare sence seçim mi? Bence seçim ya. Bu olmadı abi. Bu Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetmemeliymiş.
Abi yani hem para tükeniyor hem zaman tükeniyor. Bunlarla beraber en çok tükenecek şey de haliyle umut. Yani para ve zaman evet geri gelmeyecek ama umutları düşük eden de birçok faktör var. Başta bence bir sonraki kurbanın Samet Aybaba olacağını düşünüyorum. Yani ilk bir kelle yenilecekse Samet Aybaba'yla devam kararı değil, ilişiği kesme kararı alınacaktır. Çünkü Hasan Arat başlarken o çok kullandığımız tabirle ilk düğmeyi yanlış ilikledi. Yani Samet Aybaba, Feyyaz Uçar, Rıza Çalınbay sonra gitti. Arkadaşları bile Rıza Çalınbay'a belki korumadı, kollamadı. Sonra Fernando Santos gibi Portekizli Avrupa Şampiyonası kazanmış titrine sahip bir teknik adam geldi ama biz burada da konuştuk bunu yani. Polonya milli takımında fecaat bir gider ayak kariyeri var. Uzun yıllardır, 10 yıldır kulüp takımından uzak, PAOK'tan beri, 2011 yılından beri. Beşiktaş zaten sorumlu bir takım. Samet Aybaba'nın vermiş olduğu kararlarla 5 oyuncunun kadro dışı kalmasıyla beraber başlayan bir Hasan Arat başkanlık dönemi var. Bu kadar sorun içinde sorunları daha da büyütmek de Beşiktaş'a çok daha büyük bir zarar verdi. Santos da belki oyunu istediği gibi kuramadı ama skoru da istediği gibi alamayınca yol bitti. Ama burada bence direkt etkinin ben Musrati'nin, o kadar para verilen Musrati'nin oyuna başlamayıp da yani Raşika, işte
Raşika, Getson, Muçi.
Muçi ve Muleka, yani çok alakasız bir dörtlü. Belki Muleka sol kenar oynuyor. Raşika orta sahanın ortasında falan oynuyor. O oraları gördük yani artık Santos'un oynattığı oyun içinde. Bardağı taşıran son damla da Musrati'nin oynatılmaması oldu. Şimdi Beşiktaş bir bağlamak gerekirse bir tane şansı var abi. Kasinolardaki slot makinelerinden örnek vereceğim. Büyük bir kasa başlarsın. Bütün paranı bitirirsin. Son bir 5 doların kalmıştı. 5 dolardan eğer 3 meyve açarsan yeniden oynama şansı elde edersin ya. Son meyve artık Sergen Yalçın. Başka bir şansı yok bu takıma. Sergen Yalçın belki gelip batıracak da. Belki ayrıldığından daha kötü bir durumda. Belki kariyerini Beşiktaş'taki geri dönüşü. Çünkü geri dönüşler her zaman risklidir. Fatih Terim ve Şenol Güneş de bunu yaşadı Türkiye'de. Ama şu an Sergen Yalçın dışında ben Beşiktaş'ın yerli teknik adam alternatif olduğunu düşünmüyorum abi.
Vallahi çok zor işleri. Diyelim Anadolu'dan notlara geçelim. Anadolu'dan notlarımız kısa çünkü maçlar genelde iyi değildi. Bazı iyi maçları da biz bayram tatili yüzünden eşimizle dostumuzla olduğumuzdan izleyelim. Aklımızda kalanlar. Basaguk'un muhteşem solosu, offside'den dönen. Efkan'ın muhteşem performansı. Haftanın en iyi 4 performansı o. Karayas işini yapsak Efkan kesin girerdi. Selçuk Hoca'nın takımı da hiç iyi gitmiyor. Adana Demir Kayseri. 40 şut 0 gol. Çok nadir rastladığım istatistik. Onu eklemek istedim. Rize Antalya. Sergen Hoca kötü gidiyor ama burada İlhan Hoca'ya övmek lazım. Rize inanılmaz top oynamış. Verasan'ın Rize, Şelvi inanılmaz top oynamış. Bence Beşiktaş'ı geçme ihtimalleri var.
Tam onu diyecektim. 48-48 puanlar ve birbirleriyle maçları var. Fikstüre de baktım. Yani Rize'nin daha çok puan kaybetme ihtimali yok Beşiktaş'tan. Direkt Beşiktaş'a yenilmezlerse.
Vallahi abi ben yani gördüğüm şu an en iyi top oynayan takımlar. Galatasaray, Fenerbahçe zaten metriklerde de inanılmaz önde. O yüzden o ikisini ayırıyorum. Şey ol işte, Formula 1'de her sene Verstappen kazanıyor ya, Best of the Rest'e bakıyorum işte, Ferrari, Mercedes'ine. Üçüncü ya Rize olur ya Alanya olur ya.
Yani öyle görünüyor. Ama İlhan Hoca'yı da abi müthiş bir 0-0 hocası, müthiş bir 1-0 hocası ama 0-1 olduğunda da çok dağılıyor takım. Hala tam şu an Beşiktaş için muhtemelen adı hak ederek geçecek o hocalardan biri ama o 0-1 işini çözmesi lazım. Dinleyicilerimize sözüm vardı. Kıyıcıyla ilk bölümde Sergen Yalçın kavgası yapacağım diye. Onu bir dahaki haftaya bırakalım. Bir hafta daha bakayım Antalya Spor'u ne yapacak.
Tamam. Hatay İstanbulspor. Dakika 30. Of abi,
bu şok etti bu skor ya. Bak, İzlemedim maçı da.
Bak sana ne anlatayım. İçimden geçti. 2-1 oldu.
Yapma be.
Bitinyem bu çok güzeldi.
Bu Barcelona'yı çok sevdik dedik. Dağıldı takım. Takım dağıldı.
Burada Ersin Korkut'a da neden bilmediğimiz bir selam yollayalım. Abi Hatay İstanbul Spor dakika 30. Maç 0-0. İstanbul Spor bu süre zarfında bir penaltı kaçırdı. 3 tane %100 gol kaçırdı. Bak yani maç 1-0 olmadan da kaçanlar bunlar. Ve yani Hatay gereksiz bir önde baskı. Ben merak ettim, açtım maçı. Gereksiz bir önde baskı. Topu kazanınca ne yapacağını, yani zaten hep Hatay'la ilgili söylediğim şey şuydu. Ya bir şeyler yapıyorlar ama hücumda çok fazla rastlantı gerekiyor. O rastlantılar tutmayınca da İstanbulspor da ligin sonuncusu ama ligin iyi top oynayan takımlarından biri. Bu lig eleştirisidir aynı zamanda. Ve bir şekilde işi götürdüler. Yani herkese sıkıntı çıkarabiliyor adamlar. Ama puan alamıyorlar.
Abi şu an ligin el bombası ya İstanbulspor.
Fenerbahçe'nin, Allah İlkay çok net kaçırdı. Fenerbahçe'nin son hafta içeride İstanbul maçı.
Hatay'la ilgili bence şu durumlar, Volkan Hoca takımı kümede tutup da ayrılacağını oyuncularına Kasım ayından beri vurgu yapıyor basın toplantılarına. E abi şimdi sen kümede tutup da buradan ayrılacağını, seni seven bir oyuncu grubu var 1,5-2 yıldır tebliğ edersen asidi kaçmış gazoza döner bu içeride. Bence en büyük stratejik yanlışı bu yaptı yani. Volkan Hoca bile bence motivasyon sağlayamıyor kendine.
Abi ben sana şey soracağım. Siz bu siyaset işlerinden çok daha net anlıyorsunuz benden. Ben Lütfi Yazıcı'yı hiç sevmiyorum depremden beri. Depremden önce de bir sempatim yoktu. Ama Hatay Spor'un imza törenlerinde falan hep olurdu. Bu yerel yönetimin değişmesi etki yapmış mıdır ya?
Abi bence kısa vadede çok yapmamıştır. Neden dersen bütün erkeği Volkan Demirel'e bırakmışlar ve maddi kaynakları da hala sallıyorlarmış.
He tamam. Anadolu'dan notlar son. Galatasaray hafta Pendik'le oynuyor. Pendik maçını izledim Başakşehir'le. Başakşehir kazandı ama Başakşehir'i iyi bulmadım. Ama abi sahada 3 tane sihirbaz vardır. Wellington, Alpaslan, kaleci Erdem. Bu adamlar inanılmaz iyi puan kaybediyor. Bak puanı veriyorsun. David Copperfield gibi kaybediyor. Ben hayatımda bu kadar kötü Süper Lig savunması görmedim. Yani ya Wellington şeyler... atıldı zaten. Wellington atıldı. Ya. Uğurlandı sahadan. Buyur abi.
Bu taraftar hesapları tamamen taraftarların içindeki en düşük IQ'ya hitap ederek etkileşim kasan, gündem yaratan taraftar hesapları. Wellington atıldığı an bir RT gördüm işte, öyle bir, bu sefer Fenerbahçeli bir hesap. İşte Wellington Galatasaray maçı öncesi atıldı, hayırlı işler yazmış. Ulan ben kahroldum Wellington'un atıldığını görünce. Aynen,
içimim gitti be.
Bu kadar mı biliriz ligi?
Yalnız bak Beşiktaş'ta o kadar iyi oynayan adam yürüyecek hali yok. Savunma... Abi, ama Mitcho Leo Dubois'un ayağından top alıp bir gol atıyor. Yani hakikaten Dubois'un seneye Galatasaray'a gelme ihtimalini azaltmıştır, öyle diyeyim. Elden top alıp smaç basmış gibi gol atmış. 2-2'ye getiren gol. Sen bir şey diyordun, böldüm abi.
Yok, Wellington için hani çok pandemi sezonuna da dönmeyelim artık. Orada yani çok özel bir şey yarattı Sergen Hoca. Ama 20 maçlık çok özeldi. 20, o 20 maç içinde de o sistem içinde en doğru oyunculardan biriydi Wellington. Öyle bir sistemde oynayabilecek. Şimdi bambaşka bir sistemde oynuyor haliyle. Şimdi puan durumuna bakıyorum abi. Pendik 30, Gümrük 30. Antep 31, Hatay 33. Ben biraz Antep maçı izledim. Benim izlediklerim içinde en kötüsü Antep. Antep'le Hatay abi, ikisi en kötüsü.
Evet maalesef. Selçuk Hoca'nın ilk maçlarında takım bir şeyler oynamaya çalışıyordu da şimdi yani iş kopmuş gibi duruyor.
3'te 0. Beşiktaş maçı sonrası 3'te 0.
Bu arada Gümrük hakikaten iyi. Oyuncuları iyi yani. Bu abi puan çok enteresan.
Asla çözemiyorum Gümrüğü ya. Ya bu takım fiziksel olarak her takım bunlara dayak atar ve her maç 7-8 pozisyona girer diye düşünüyorum. Yine giriliyor. Rakipler giriyor pozisyona da. Çok rahat pozisyon bulan bir takım ya.
Evet. Selçuk İnan anlaşılan yeni kuşağın oğul şekli ne olacak hocalık olarak?
Vallahi hocanın bence ya abi ilk oynattığı maçta bak bu hafta ligin en az toplu oynayan takımlarından biri. En az işte pas yapan takımlarından biri. İlk çıktığı maç tam tersini oynattı. Yani hocaya böyle bir Arda Turan'ın Eyüp macerası gibi bir deneme daha lazım not vermek
abi
için.
Bak
yani
biz dün...
Buyur abi.
Sen bitir abi, pardon.
Yok onu diyecek bu kadar zaten nokta koyuyordum.
Dün kıyıcıyla konuştuk da ya çok gerçekçi bir şey olmayabilir benim fikrim. Zaten benim fikrim. Adam iplemez benim fikrimi ama 4 sene Trabzonspor'da, 6 sene Galatasaray'da, yani 10 seneyi büyük takımda o takımın en elit futbolcularından biri olarak, öyle yedekten gelen futbolcu falan değil, en elit futbolcularından biri olarak geçirmiş. Fatih Terim'in yanında yardımcılık yapmış bir adamın ligin 20. haftasında Kasımpaşa'nın başına, ligin 28. haftasında Antep'in başına geçmesini ben yakıştıramıyorum. Yani hani bunun maddi tarafı vardır, adam ona göre bir hayatı var, ona göre para ihtiyacı vardır, geçiyordur. Tabii ki haddim değil böyle bir şey yorum yapmak. Ama bir futbol adamı olarak ben yakıştıramıyorum. Abi Xabi Alonso'yu övüyoruz. Xabi Alonso 3 senesi var. Alt lig diyorum. Genç takım çalıştırmış 3 sene. Dünyanın gördüğü en iyi futbolculardan biri. Bu adam bilmiyor muydu? Futbolu bıraktıktan 5 ay sonra Las Palmas çağırdığında gidip Las Palmas'ı 7 hafta çalıştırmayı. Bence çok yanlış kariyer çiziyorlar.
Katılıyorum. Katılıyorum ve fikstüre bakıyorum ben. Geldik 33. haftaya. 6 haftası kaldı podcast. Cuma günü Beşiktaş Ankara Gücü. Beşiktaş Ankara Gücü kupada da oynayacak. O yüzden izlenir. Yani bu maç Serdar Toprak. Bir de Serdar Toprak Tepe bu 6 hoca içinde Beşiktaş'a en izlenesi topu oynatan adamdı. O yüzden de izlenir. Onun dışında çok özür dilerim. Time kodu unuttum. Allah yanlış aldım şimdi. Tamam. İstanbul Spor Karagümrük Cumartesi 13.30. Ya İstanbul'un hiç
bir Serim Bayım.
Vallahi Terim Bayım
ne yapacak abi? Çok merak ettim bu maçı.
Kaçmaz bu maç. Cumartesi 16 Konya Alanya. Bence Konya'nın rahatlayacağı maç olur bu. Alanya'yı yani hocanın reaksiyonunu çok şey buldum Fatih Hoca'nın. Yani Konya bir şekilde koparır gibi geliyor. Geçtiğimiz hafta da Kasımpaşa'yı yendiler. O yüzden
Konya'yı yendiler. Ceza sahası dışından gol yedi mi acaba?
Bizim bu hafta o istatistikte yanında çizgi olan yoktu. Ama Kasımpaşa'dan da gol yemediler. Enteresan. Bir daha bakayım abi. Kayseri Spor Trabzonspor Cumartesi 19. Ya Burak Hoca kusura bakmasın da yani. Trabzon'un olduğu maçı izlemek kolay değil. Geldik Cumartesi akşam Samsun Adana Demir. Kaçmaz. Bu abi, maçta 50 şut olur. Benim mi internet gitti?
Yok ben.
Portekiz Ligi'nin 7.si yerine Türkiye Ligi'nin 7.sine bakmak daha mantıklı değil mi ya?
Ne için abi?
Kesinlikle. Yani atıyorum Beşiktaş hoca bakarken ve bu yabancı olacaksa gidip Portekiz Ligi'ndeki 7. takımın hocasını getirmek yerine, tamam Samsun 7. değil şu an ama hani Türkiye'de çıkış yapmış bir hoca, Türkiye Ligi'ni bir sene tanımış, fena iş yapmamış bir hoca ama bir ekstra da yapması lazım artık Gistol hocayı. Gistol hocayı hep övüyoruz. Şu ligde 12. de olmaması lazım bu takımın.
Katılıyorum. Kıyıcı hocam sende bir internet gidim gelimi oldu da bir şey ekleyeceksen alayım.
Abi genel anlamda Kasımpaşa yenilmeseydi bu hafta Konya'ya, Avrupa için bence umutluydu. İyi de oynuyorlar çünkü ben de izliyorum Kasımpaşa maçlarını, fena değiller. Aytaç Karaş işte, diğer ileri uçtaki oyuncular Hayra Dönemiş vesaire, onların ben oyununu beğeniyorum. Selçuk Yunan'la ilgili zaten benim söyleyeceklerime ek bir şey yapmaya gerek yok. Bence artık yani bir proje takımında mı dener şansını, yoksa alttıktan dediğin gibi alıp mı götürür bilemiyorum. Ama zor. Gizdol'la ilgili de ben Fris'e katılıyorum. Ufak bir Alman hocanın yeniden Türkiye Ligi'nde Alman hoca akımının başlaması gerekti. Ama Gistol'un da bundan sonra buradan çok ekmek yiyeceğini hissediyorum. Türkiye Ligi'ne inanılmaz uygun bir hoca. Elindeki oyuncu grubunu yükselterek pas trafiği, fizik kalite ve oyun içerisinde devamlı oyuna nasıl söyleyeyim, geriye düşse de oyuna ortak olma, oyunu bırakmama, oyun temposunu, oyun temposundan düşmeme, bunlar bence önemli bir faktör. Bu bence ilerleyen süreçte belki bir Montpellier gibi, belki bir büyük takım, belki Beşiktaş, belki Trabzonspor veya Başakşehir, bilemiyorum. Bir proje takımında çok daha iyi olabilir. Zaten hani Alman olsun çamurdan olsun derler ya bizim lig için. Alman teknik adamları her zaman severiz. Burada o da bir fark yaratabilir. Ama tabii ki ben son zamanlarda Türkiye Ligi'ndeki oyuncu kalitesinin Anadolu takımlarındaki düşüşü gereği bu sezon totalde zevk almasam da Ankaragücü maçını izlerken mesela bir şeyler görmekten mutluyum yani. Emre Belözoğlu da bence yerini buldu. Devam etmeli diye düşünüyorum yani. Bu başkanın hakeme saldırması vesaire gibi olaylar belki onun ekstradan sezon içinde bırakacaktı. Daha da erken bırakmasını engellediler ama yani Morutan, Efkan orada attıkları gol.
Abi Efkan'ın golde kontrol nasıl?
Müthiş, müthiş abi. Yani Ankaragücü maçı izlerken de bir şeyler olacak. İşte Ali Sow falan biliyorsun yani. O yüzden de Ankaragücü'nün de maçına bakılır yani.
Ali Sow'a kırgınım ya. Ali Sow'a çok kırgınım. Ali Sow bu sene damga vurur diyordum.
Ali Sow Trabzon. Ali Sow Onuachi yerine Trabzon'da olsa Trabzon en azından Sivas'ı yenerdi.
Yani.
Diyelim devam edelim. Kayseri Trabzon. Pazara geçtik. Pazar önü çotuz. Başakşehir Rize zımba gibi maç olur bu. Harika haftaymış ha. Antep Kasımpaşa Pazar 19. Antep'in son şansı. Yani yoksa gitti gider. Pazar 19 Antalya Hatay aynı saatte. Yani Pazar 19 Galatasaray Pendik. Pendik pozisyon buluyor ama gerçekten savunmacıları çok kötü. Bu maç gollü renkli olur. Pazartesi de Sivasspor Fenerbahçe. Sivas Olympiakos dönüşü. Fenerbahçe Olympiakos içeride dönüşü Sivas'a gidiyor. Kolay maç değil bence. Reyvan Ay'da yine harika bir gol attı.
Yine pazartesi maçı. Hadi tamam bu sefer Avrupa maçı olduğu için pazartesi maçı. Bu sefer ona neyse de. Abi bu ülke ne yapıp edip pazar günleri gündüz maçı oynatmak zorunda. Yani reklammış bilme. Zaten ne para kazanılıyor bu ligden bilmiyorum. Anlamadığımız işler. Burnumuzu sokmayalım diyoruz ama. Yani şu pazartesi maç eziyeti bitsin artık ya.
Katılıyorum. Katılıyorum. İzleyicisi de çok az oluyor diye düşünüyorum. Ve sorularımıza geçiyorum.
Lig TV zamanı pazar günü gündüz maçı inanılmaz oynandı. Fener Elazığ'a falan gidiyordu. O Tuncay'la Rebrol'lu kadrolar falan. Beşiktaş Zago'yla Mago'yla hatırlıyorum ben. Gidip gündüz maçı oynuyordu abi. O zaman da yine bu reyting hesapları vardı. Lig TV vardı. Erman Toroğlu, Şansal Büyük'a vardı. Hiç de böyle bir yok yok öyle değil reklam gelirleri vesaire demiyorlardı medyacılar. Ya, bilmiyorum hani, yani.
Biraz da şeyi de düşünsek mi artık? Bu maç bir de stada giden insanlar için de oynanıyor ya. O insanlar o stada nasıl gidiyor? O stattan nasıl çıkıyor?
Aynen. Bahar günü adam güneşli havada oğluyla, kızıyla, çocuğuyla maça gündüz pazar günü Anadolu'da gitmeyecekse ne etkinlik niye var abi yani? Anadolu'da etkinlik niye var? Tiyatro mesela niye gidiyor Anadolu'ya? İşte niye götürülüyorlar? Devlet tiyatroları niye var? Anadolu'nun ücra köşesinde gidip de bir oyun oynansın. Oradaki insanlar ufak ücretlerle izlensin. Kültür aktivitesi. Futbolda mesela düşünülmeli.
Öyle 2 sene önce mi ne? 2 sene değil de. Ya doğru 2 sene. Hani şey sezonu. Morutan çıkıldığı sezonu. Bir denediler aslında. Galatasaray Fener daha çok gündüz oynadı bir sezonun ilk yarısı. Sonra tekrar salındı.
Diyelim sorulara geçelim. Kastamonu sorusunu YouTube'da cevaplamışız. Peki kendi nasıl yazmış yetkisi.
Ha Kastamonu Ahmet maçı.
Demiş ki sonra abi videoyu izledim cevaplamışsınız kusura bakmayın demiş sağ olsun.
Paris.
Videoya da yapalım yorum.
Ha?
Paris aynen. Küçük püskülemiş.
Evet. Evet abi. Şu an 4 geliyor gibi gelmiyormuş. Igor Tolokdov. Henüz erken ama Galatasaray'da stoper rotasyonunu nasıl kurgularsınız? Abdülkerim yerine Emirhan sırıtır mı? Kesin sırıtır. Bu arada kesin sırıtır. O çocuğun vücuduyla ilgili derdim var benim yani. O stoper fiziği yok gibi geliyor bana onda. Abdülkerim de müthiş oyuncu. Seneye sağ ön rotasyonu Ziyech, Oğuz Aydın, Yunus Akgün çok mu lüks olur? TM'de Galatasaray'da 2. sezondayım. Allah'ını seven Galatasaray'a sağ kanat yazmasın. Tete, Zanyolo, Barış Alper, Yunus. Nereye sokacağımı şaşırıyorum. Allah'ını seven Galatasaray'a sağ kanat baktasın.
Ben abi ne yapacağım, edeceğim. Galatasaray'ın bu yaz yapacağı ilk antrenmana gideceğim. Daha kimse bir yere gitmeden, kiralık bütün sağ açıklar dönmüşken o antrenmanı izlemek istiyorum özel izinle.
Felaket bir durum. Yani on numaraları bir de Rafa Silva'yı aldım. O da sağ kanatta daha iyiyim falan çekiyor. Midem dönüyor oyuna bakarken. Yiyelim devam edelim. Benim FM maceralarıma çok ihtiyacımız yok. Okan Buruk'ta zirve sizce neresi olur abiler demiş Hüseyin Atay. Sanki Premier Lig'de kafaya oynayan takımları bir gün çalıştıracak bir hissiyatı var bende. Sağ kenarındaki duruşu, beden dili, oyunu okuması Türkiye Ligi'nin çok üstünde demiş. Ligin üstünde olduğuna katılıyorum da hoca böyle baskıcı, presçi hocaya ben bir Bundesliga yazarım.
Bence ara zıplama takımı lazım ya.
Bence abi iyi bir Avrupa seferi sonrası özgüven, ayakları yere basan, Prag'ların kopanakları geçtiğimiz bir sefer sonrası Pizza abi, İtalya hocanın kalemi bence. Çünkü bu iki tane maç bende ekstra ayrı dönemlerde, ayrı yani 3 aylık arayla düş kırıklığı yarattı. Bir Kopanak deplasmanı, bir Prag maçı. O yönden hoca hala bence şu an lahmacun. Ama Pizza olabilir mi? Olabilir.
Diyelim devam edelim. Kolay gelsin demiş kullanıcı isimli arkadaşımız. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçlarda puan kaybetmesini bekliyor musunuz? Yoksa şampiyonluk derbiye mi kalır? Derbiye kalabilir ama ben ikisinden de puan kaybı bekliyorum.
Ben de tam tersi beklemiyorum ama ligin buralarında ne zaman bakıp yok artık burada puan kaybı olmaz desen en beklemediğin yerden gelir puan kaybı. Fener'in o açıdan Kayseri maçı, Galatasaray'ın da Karagümrük maçı enteresan maçlar olmaya aday.
Katılıyorum, devam ediyorum. Çağdaş Hoca'nın son haftalarda ivme kazanmasıyla üçüncü olabilme ihtimalini görüyor musunuz diye sormuş Adat. Çağdaş Hoca'da bir ivme yok. Takım iyi oynamıyor abi. Yani skor maalesef geliyor da oyun gelmiyor.
Maalesef bu sezon Başakşehir kendini Avrupa sırasına atsa bile hoca gelişimi açısından, hocanın kendini geliştirmesi açısından çok büyük hayal kırıklığı.
İzlediğin en iyi Çağdaş atan takımlarının arasında ilk üçe girmez.
Girmez abi. 32 maçta 46 puan. Sıralama olarak bakmayalım, puan olarak bakalım. 32 maç 46 puan. Şu ligde çok çok çok düşük bir puan ya.
Ve kadrolarda ilk üçe girer rahat.
Valla dünkü maçtan sonra Fatih Tekke ekstra niye agresifti falan kafasındaki cahil cühela Galatasaraylıları ayrı tutarak söylüyorum. Onlar Fatih Tekke övdüğümüz zaman bize gelip de sonradan demesin abi dün çok ekstra hırslıydı 10 milyon prim falan filan. Fatih Tekke bugün Trabzonspor'a da gitse Trabzonspor'da bence bir oyun tutturup daha da türbüne insan çeker. Beşiktaş'a da gitse çok daha iyi olur. Ve bence de insani ilişkiler açısından çok şey bir adam. Hani kapalı bir adam. YouTube'da bile birkaç yerde ben zaten onu yakaladım. Erman Özgür, Erman abi de yaptığı program vesaire. Ama çok daha iyi hoca bence Çağdaş Atan'dan. Şu Çağdaş Atan'ın bana 5 tane oyuncu bırakma işi ya. 2 tane oyuncu diyemezsiniz. Şunu alıp da dokundu, şuraya çıkarttı diye. Hocalık işi budur abi. Hocalık işinin %30'u budur. Yani şu oyuncuyu alıp da evet Çağdaş Atan şuraya yükseltti diyeceğim bir adam yok bence abi.
Kayseri'de, Alanya'da falan var benim de. Yani bu sezonda %100 katılıyorum.
Kayseri'de kimi dersin?
Abi hani oyuncu olarak zaten yetenekli oyuncu sözüm yok. Benim çok sevdiğim oyuncu ama mesela bir Cardoso'dan, Mane'den geçen sene aldığı performans şu an çıkmıyor mesela.
Tabii. Şu anki kıyasla normalde Kemender'den sayarım mesela. Ben de mesela o gruptan Kemender'im. Başakşehir'de Kemen.
Tabii Kemen. Kemen. Ençam.
Derim. Ama abi şey yani bir denge yok. Denge olmayınca zor bir iş. Tutamıyorsun yani.
Hani abi denge olayı ne? Ben onu görmedim. Bizimkiler dün hani çok gereksiz bir pozisyona fazla itiraz etti falan diye.
Evet. Evet. Ekstra hırslıydı. Bizimkiler ekstra hırslıydı sebepsizleri. İyi abi, olmuş hemen.
Yani bu sezonda artık ben takılmamaya başladım. Herkes yapıyor. Ama yani bu lig içinde de en son bu muhabbetin yapılacağı adam Fatih Tekke.
Aynen.
Bir ay oldu. 1,5 ay oldu Alanya. Hadi 2 ay olsun. Alanya Fener maçından beri. Yani orada oynattığı top falan. Unutuldu mu bunlar abi? Yani bu adamın derdi Galatasaray olabilir mi ya?
Sosyal medya artık hesapları bok çukur ya.
Galatasaray, Fener. Dünyadaki her şey kendi etrafında dönüyor duygusu. Çok yoruyor. Vallahi çok yoruyor ya.
Böyle bir şey yoktu abi de işte bu sosyal medya, Elon Musk'ın para işi.
Ayda abi yok şeyi biz de yapıyorduk eskiden hatırlarsın. Atıyorum bundan 15 sene önce Fenerbahçe eski oyuncusunun çalıştırdığı bir takıma gittiği zaman biz de 20 yaşındayken ha iyi. Hani maç şey bittiyse şeyi çok net hatırlıyorum. Fener'den aklıma örnek gelmedi de Beşiktaş mesela Mehmet Özdilek'in çalıştırdığı bir takımla oynadığında tamam 0 puanı yaz falan yapardık. Bunlar hep yapılırdı da mesela bunu en son yapacağın adam Fatih Tekke'nin Galatasaray'a ekstra takıntılı olması. Ne Galatasaray'a takıntılı olsun abi adam.
Diyelim devam edelim. Azgın Son'un Galatasaray 11 sorusunu dediği cevapladık ve hemfikiriz. Galatasaray'da demiş Bulgur Bitli arkadaşımız. Geçen yaza göre daha fazla futbolcunun satılma ihtimali mevcut olduğu fikrine katılıyor musunuz? Bu vesileyle çıtırdan bir önümüzdeki sezon. Önümüzdeki sezon planlaması önümüzdeki 6 aydan sonra belli olur ya. Diye şöttürürse başka bir şey konuşacağım. Yani onunla başka bir şey konuşacağız da Galatasaray'da bu sezon geçtiğimiz sezon kaç kişi satıldı ki? Bu sezon daha çok teklif gelir. Şampiyonlar Ligi oynadı bu herif.
Dönmez diyordum. Kerem gidebilir falan diyordum. Onların hiçbiri olmadı. Bu sene de bence konuşuruz. Çoğunluğu kalır ya.
Bana böyle gelir. Son 6 hafta kritik. Bir tekrar ederek devam ediyorum. Sezon bitiminde Galatasaray'ımızın demiş Tarık Bey. Olası şampiyonluğunda İstanbul'daki diğer iki rakibiyle makası bir tık açabileceğini düşünüyorsunuz. Ben bunu düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin kadrosu ya özellikle elit oyuncuları yaşlı. Beşiktaş'ın zaten toparlama ihtimali yok seneye. Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın peşine takılmış gidiyor. Anadolu'da da tehdit yok. Galatasaray makası açabilir evet.
Peki abi şey olarak ne düşünüyorsunuz? İki takım da bir seçim sürecine girecek. En istenmeyen senaryolar, en kötü senaryolar gerçekleşse iki takım için. Hangisi o yönetimsel anlamda daha büyük kriz yaşar?
Fenerbahçe.
Ali Koç'un kalması mı daha büyük krizdir mesela? Yerine başka birinin gelmesi mi?
Abi zaten sorun Ali Koç'un zengin çocuğu olması. Ali Koç zaten yakıp yıkmış durumda Fenerbahçe'nin. Yani adam Süper Kupa maçına neden çıkmadığını anlatamadı. Ali Koç kalırsa zaten kriz. Ali Koç giderse Ali Koç zaten Fenerbahçe'nin yani Ali Koç gittikten sonra Fenerbahçe daha iyi olur ama bu seneye olamaz.
Ve şeyde dediğin gibi öyle kolay kolay kırılacak yani bu öyle bir ikna etti ki dünya bize karşı ve ne yaparsak yapalım olmayacak duygusu bir futbol kulübü için herhalde. İşi sahaya çıkıp maç yapmak olan bir kurum için çok kötü bir duygu hali bu. Ve buna bayağı ben tahmin etmiyordum. Bu kadar kitlesel bir destek alması buna ve aldı. Bu duyguya girmiş bir yerde yani ligdeki hiçbir takım için iyi olmayacak.
Evet.
Ama en başta kendileri için çok kötü olacak gibi geliyor bana.
Evet Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe olduğunu hatırlaması zaten 2 sene alır. Igor Mihailovic sormuş. Fenerbahçe'de sakatlıklarda Allah soruyu kaybettim geri buldum. Suçun sağlık ekibinde olduğunu düşünüyor musunuz? Sakatlık sıklığı cidden fazla duruyor ama öte yandan çift kulvar giden takımların çoğunda aşağı yukarı böyle bir tablo var. Fenerbahçe'nin sağlık ekibini eleştiren isimler Serdar Ali Çelikler falan. Bu adamlar karnı ağrısı aspirin içen adamlar. Bu adamları çok dinlemeyin bu konularda. Yani oyuncuların kan sayımı, şusu busu 50 bin tane testi, bir sürü şey yapılıyor. Varsa bu işin uzmanı, Fenerbahçe'de bir sıkıntı gören bir doktor ya da bir performans analizci ya da bir atletik performansçı. Oturalım, izleyelim, hep beraber konuşalım. Ben öyle birini görmedim. Ama yorum yapan isimler sahanın içini zaten yamuk gören, milletin karısına falan söven isimler. Yani o yüzden de bu adamların şeyine takılıp ben gitmem. Fenerbahçe'de de senin de dediğin gibi, yani arkadaşımızın da dediği gibi çok anormal bir durum görmüyorum. Fred harici. Fred de herhalde yani sezon içinde Manchester United'da arada dinlenirdi. Burada dinlenemedi. Bir de Fenerbahçe'nin oyunu özellikle kanat, yani beklerine ve orta saha oyuncularına çok yük bindiren bir oyun. Yani 3 tane oyun kurucuyu önde kullanıyor Fener. Topsuz koşu çok depar atması gerekiyor. Szymanski'sinin, Fred'inin, İsmail'inin. İsmail anormal bir yeri kaplıyor. İki bekinin sürekli çizgiden gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla oyun kolay bir oyun değil. Memlekette zeminler de boktan. Birleşince bunun olması çok anormal gelmiyor bana.
Yani teknik direktör tam dediğin buradan net eleştirilir. Diğer kısımdan da eleştirilebilir. Ama dediğin gibi bilmediğimiz bir alan olduğu için eleştirinin bir anlamı yok. Bilmiyoruz. Ama abi Olympiakos maçında o dediğin depar olayı. Hani tamam o sahayı falan aslında. Abi Tadic muhtemelen Southampton ve Ajax kariyerlerinin toplamında atmadığı deparı Olympiakos maçında 3 defa falan attı.
Evet, oyunu çok riskli bir oyun Fener'in o açıdan ya. Yani 3 tane orta sahacı inanılmaz bir alanı sürekli kapatıyor. Bir de şey de sıkıntı oldu. Fener'in sakatlıklarının önemli bir sebebi Ciku Bekao'nun oynamamasından. Onlar bu kadar koşturmuyordu bu çocukları.
Ama Bekao'nun sakatlık da çok acayip abi. Yani bir şey var belli de ne olduğunu biz bilemiyoruz.
Evet.
Dortmund Atletico skor. Şimdi açtım maçı. Son 10 dakikayı izlerim. Dortmund 4, Atletico Madrid 2.
Atletico'nun gol mü atması lazım bir tane?
Bir tane atarsa uzuyor.
Ulan PSG tur atları 3.5 orandan bildim. Atletico'dan yatarsam küfür kafir giderim dersin yani hocam.
Hadi alalım mı abi, bitti mi?
12-3 soru. İl Capitano'nun bizim taraftarın takması sorusunu yanıtladık. Galatasaray'ın en sıkıntılı bölgelerinde konuşmuş olduk Özgür hocamla.
Abi orta saha, orta saha, orta saha lütfen.
Evet.
Kerem Demirbay olayı en iyi halinde bile aman diyordum yani, tamam. İyi oynarken iyi oynuyor diyelim. Hiçbir zaman da çok kötü bir futbolcu olmayacak bu adam ama yani bir sezon emanet edilecek, bir sezon ilk 11'de net oyuncu olarak emanet edilecek oyuncu asla değil. Galatasaray Temmuz olmadan orta sahasını bulsun bu sefer lütfen.
Katılıyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyon olursa en büyük payı hangi oyuncuya verirsiniz demiş Del Piero.
Ferdi'ye veririm ben Fener olursa.
Evet. Evet. Ferdi ve İsmail benim de.
Ben de Fred'e veririm.
Ben Ceko'ya veririm Fener'de.
Ferdi, Fred, Ceko dedik. Abi İsmail'de şöyle bir durum var. Ben çok seviyorum biliyorsunuz. Euro 2024'te de milli takımda yazacağım ilk iki futbolcu Barış ve İsmail'dir. Hele büyük takımlara karşı net. Ama reaktif futbol oynayan takımlara karşı da çok defoları ortaya çıkıyor. Yani çok iyi bir görev adamı, müthiş bir görev adamı. Her takımda olması gereken tip bir görev adamı. Ama işte o pas sayısını biraz artırmak, pas kalitesini biraz artırmak gerektiğinde de çok zaafları çıkıyor. Galatasaray'dan kimi yazıyoruz abi? Barış yazarız ya, değil mi?
Herhalde Barış yazarız ya. Barış ve Torreira.
Ben bir itiraz bekliyorum.
Barış, Mertens, Torreira derim ben de sıralama.
Roman Kratoşvil'in Kerem Aktürkoğlu sorusunu yanıtladık. Mert Bey 3 saatten 1 dakika az olursa yayınlamayın bölümü demiş. Kötü bir sürprizimiz var. Hocalar kolay gelsin. 32 haftalık kısa bir Galatasaray değerlendirmesi gelir mi diye sormuş. NF Bey insafınız kurusun. 32 haftalık kısa değerlendirme istiyor. Deli adam. Evet, soruları da tamamlamış olduk. Abilerim, ekleyeceğiniz çıkaracağınız bir şey var mıdır?
Valla iyi döndü abi. Süper Lig programı bence iyi tadında döndü.
Lig de iyi döndü abi bu arada. Kavga gürültüsüz döndü. Çok şükür kavga gürültüsüz evet. Bir hafta oldu.
Evet. Kelleler alındı. Fernando Santos vesaire. Bazı
Santos
kellelerde...
Hocama konuşalım mı be? Santos ya. Hocama bir veda edelim mi? Abi, İlk geldiğinde ne demiştik acaba ya? Çok çabuk oluyoruz neler.
Biz Van Bronckhorst'un daha doğru olduğunu söylemiştik Hasan Erdem'in kanalda da. Onu hatırlamıyorum.
Abi
yani.
kimler konuştuk ya. Bruno Genesio ilk adayımızdı.
Ama evet. Hasan Erdem Ahmet Kaya'yı bile sordu bize, bir Fernando Santos sormadı, öyle değil.
Ama bak Santos Hoca dediğimizi yaptı. Kupada götürsün dedik. Götürdü. Adam daha ne yapsın?
Aynen, ömrü vefa etmedi. Abilerim ağzınıza sağlık.
Eyvallah. Eyvallah. Bizim 300'e kaç kaldı şimdi? 4 bölüm mü?
Evet. 296 bitiyor işte. 97.
Beyler bizim Premier League Fantasy Ligi'nde de benim bir arkadaş önünde götürüyor. Forma için darlamaya başladı. Bir de forma alacağız millete ya. Bu fikir kimden çıktı ya? Ben bizden biri birinci olur zannedip okey demiştim de.
Abi bu tarz bizim...
Bende Hall City forması var, onu veririz. Masrafa gerek yok.
Ya böyle mi yaparız ya? Ocu Tuzucalı'nın bizzat yolladığı formayı.
Şu an 5 kuruş masraf yapamam. Zaten çok masraf yaptım.
Evet evet.
Real arkadaşa... abi büyük ihtimal Real forması ister. O birinci tamam, olursa.
Kardeş bak, de... dinliyorsa bize selam olsun buradan. Bak Fris ev tutacak. Ben de çok masraf yaptım. Sana Hall City gider bak.
Aynen. Şirket kuruyoruz. Kardeşime bir sürreal bir forma göndereceğiz. Kaplan desenli Hull City forması. Real forması.
Öyle bir önerim olacak. Ne dersiniz? Ben şimdi iki ayrı Denizli forması giydim ya. Bir tane evet. Klasik Denizli spor forması. Bir tane beyaz. Onun bir de hiç giymediğim üçüncü alternatif forma var. Kendisine bunu iletsek.
Sen istiyorsan bana uyar. Beni hiç ilgilendirmez bu konu.
Çok iyi forma ya. Ondan ayrılamam.
Tamam. Kıyıcın Nusli formasını yedik ya, tamam. Abilerim ağzınıza sağlık. 1 saat 20 dakika bu arada.
Tamamında abi, çok güzel.
Kıyıcının uçağını kaçırmadıkları sürece 1 saate fixliyoruz. Sizleri seviyorum. Haftaya görüşmek üzere.
Beyler, buyur abi. YouTube beğeni, yorum, tık lütfen ya. Lütfen.
Aynen ya. Aynen.
Biz bunu hocam. Yayında unutuyoruz, beğeni olayını, yorum olayını. Burada aklıma geliyor.
Burada da podcast'in 150. dakikası söyledik. Buraya kadar dinleyen adam bence o yayını çoktan beğenmiştir de. Hadi umutlanalım. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Hoşça kalın.